Dünden yarına Türkiye.
Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Hepinizi program ekibimiz adına saygıyla selamlıyorum. Çok partili hayata geçişi takiben Demokrat Partili yılları, Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu programımızda 1954 yılında öne çıkan siyasi, iktisadi ve dış politika hadiselerini ele alacağız. 1954'ün en önemli belki siyasi olayı yapılan seçimlerdi. Malum 4 yılda bir yapılan seçimler 14 Mayıs 1950'den sonra 4 yıllık Demokrat Parti iktidarını takiben 1954 yılında tekrar edildi, tekrar seçimlere gidildi. 2 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde iktidar partisi Demokrat Parti'nin ezici bir zaferi söz konusu oldu. Bu ezici zaferle Demokrat Parti 541 milletvekilliğinden 503'ünü elde etti. Çoğunluk sistemi olduğu için Demokrat Parti'nin başarısı muhalefetin de başarısızlığı anlamına geliyordu. Muhalefetin milletvekili sayısı hem aslında sayı olarak hem de Cumhuriyet Halk Partisi örneğinde oy oranı da düştü. 1950 seçimlerinden sonra 12 Mart 1954'te 9. Meclis son toplantısını yaptı. Bu kararın ardından seçime katılacak olan partiler kampanyalarını başlattılar. Seçimlere 4 parti katıldı. Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bütün illerde seçimlere girdi. Cumhuriyetçi Millet Partisi 40 ilde 16 Mayıs 1950'de kurulmuş olan ve geçtiğimiz programda bahsettiğimiz ilk kez bir genel seçime katılacak olan Türkiye Köylü Partisi 19 ilde seçime girdi. İktidar ve ana muhalefet partisi aday yoklamalarını 28 Mart'ta gerçekleştirdiler. Yani parti içinde yoklama söz konusu olmuştu. Parti içerisinde parti teşkilatına sorularak aday belirleniyordu. İktidardaki Demokrat Parti'nin aday listesinde önemli bir değişiklik gerçekleşti. Eski milletvekillerinden sadece 260'ı listelere girmeye başarırken adayların 281'i yeni isimlerden oluşuyordu. Partinin 4 kurucusu Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü bir önceki seçimde olduğu gibi seçilmeleri garanti olsun diye birden fazla ilde aday gösterildi. Seçim kampanyası sırasında Cumhuriyet Halk Partisi vaatlerde bulunmaktan ziyade Demokrat Parti'yi eleştiren ve sert bir şekilde eleştiren bir hat üzerinden yürüdü. Yeni bir kampanya, yani vaatler içeren yeni bir söylem gerçekleşmedi. Halbuki geçtiğimiz programda yine ifade etmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi bu geçen zaman zarfında çok partili hayata geçişle beraber değişiklikler içine girmiş. Ancak bu değişiklikleri bir programa kesin eskiden kopuşa bağlayamadığı için belki de bir kampanya diline, bir vaat diline dönüştürememişti. Dediğim gibi Demokrat Parti'nin 4 yıllık iktidarını eleştirdi. Demokrat Parti ise bu tam aksine Cumhuriyet Halk Partisi'nin o 4 yılda yaptıklarını anlattı. Çünkü Demokrat Parti gerçekten bu 4 yılda çok önemli atılımlar gerçekleştirmişti. İşte tarımsal alanda üretim patlaması oldu, ulaşımda çok önemli bir sıçrama yaşandı. Buna bağlı olarak şehirleşmede ciddi bir değişiklik söz konusu oldu. Bu tek parti döneminin bir sürü hem partiden hem bürokrasiden kaynaklanan yaklaşık 27 yıllık problemlerini yumuşatacak, bu problemleri ortadan kaldıracak hamlelerde bulunmuştu. Tabii bütün bunlar çok ciddi bir rahatlık meydana getirmişti toplumda. Bu rahatlığın ve kalkınmanın, refahın propagandasını yürüttü Demokrat Parti. 2 Mayıs'ta seçmenler oylarını kullandılar. Seçime katılma oranı yüksekti, %88,6. Sandıklar açıldığında seçimlerin galibinin Demokrat Parti olduğunu gördü kamuoyu. Oyların 1950 seçimlerine göre artırmıştı Demokrat Parti. Ülke genelinde %57,6, neredeyse %58'lik bir oy oranına ulaşmış ve 503 milletvekilliği kazanmıştı. Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları 35,4'e düşmüş. 1950 seçimlerinden önce kendisinin benimsediği, getirdiği ve 1954'te de uygulanmak durumunda olan çoğunluk sisteminin handikapını Cumhuriyet Halk Partisi yaşadı. Çoğunluk sistemi sebebiyle sadece 31 milletvekili çıkardı. CMP yani Cumhuriyetçi Millet Partisi %4,9'luk yaklaşık %5'lik bir oy aldı. Ancak bu seçim sistemi sebebiyle 5 milletvekilliği kazanabildi. Türkiye Köylü Partisi oyların sadece 1/6'sını alabildi. Dolayısıyla aynı zamanda başarısız olmuş oldu. Oyların 1,5'ini, 1,5'unu bağımsızlar aldı. Bu bağımsızlardan 2 tanesi milletvekili oldu. Malatya, Kars ve Sinop'ta Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Çoğunluğu kazandı. Kırşehir'de Cumhuriyetçi Millet Partisi seçimleri çoğunluk olarak kazandı. Diğer bütün illerde Demokrat Parti çoğunluğunun gerçekleştiğini görüyoruz. 1954 seçimlerinden Demokrat Parti güçlenerek çıkmış oldu. İlk toplantı yeni meclisin ilk toplantısı 14 Mayıs'ta gerçekleşti. Celal Bayar Cumhurbaşkanlığına, Refik Koraltan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçildi. Hükümeti kurmak görevi yeniden Adnan Menderes'e verildi. Adnan Menderes 3. kabinesini 17 Mayıs'ta kurdu ve 26 Mayıs'ta güven oyu alarak çalışmalarına devam etti. Bu dönem aynı zamanda aslında yeni seçimler olmuş olmasına rağmen muhalefetin işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir takım vaatlerde bulunmak yerine sadece Demokrat Parti'yi iktidarı eleştirmek üzerine kurduğu hat üzerinden siyasi gerginliğin arttığı bir dönem söz konusu oldu. Demokrat Parti de buna karşı özellikle Cumhuriyet Halk Partisi dönemindeki bürokrasiyi değiştirebilecek bazı hamlelerde bulundu. Hem memurlar arasında, hem hakim savcılar arasında, hem üniversiteler arasında bunun meydana getirdiği bir takım gerginlikler söz konusu oldu. Keza basındaki sert eleştiriler bir takım davalara konu oldu. İşte Hüseyin Cahit Yalçın'ın mesela yargılanması gibi. Bir de tabii işte bu eleştiri dilinin bir örneği mesela hukuk profesörü Bülent Nuri Esen bu demokrasi değil kakokrasi diye bir kavram kullandı. Bu durumun sertliğini gösteriyor. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti değil yani onun etrafında kümelenen bir takım aydınlar da sert bir dili tercih ettiler. Nitekim yine bu yıl yayınlanan bir forum dergisi var. Bu forum dergisinde esas itibariyle Demokrat Parti'ye karşı olan bir takım aydınlar toplandılar. Aydın Yalçın, Turan Feyzoğlu, Bülent Ecevit, Osman Okyar, Metin Ant'tan oluşan aslında daha sonraki zaman içerisinde birbirinden çok farklı görüşlere savrulacak olan, yerlere savrulacak olan bu gruplar burada Demokrat Parti'yi eleştirmek üzere bir araya geldiler. Ve bu tarihte Demokrat Parti'nin başarısız olduğunu ifade ettiler. Halbuki dediğim gibi 1954 Demokrat Parti'nin oylarını artırdığı bir dönem ve en başarılı dönemi. 1954 yılının dış politika bakımından hayati derecede önemli diyebileceğimiz iki konusu. Birisi Balkan Paktı'nın kurulması, diğeri de Kıbrıs'ın uluslararası platforma çıkmaya başlaması. Kıbrıs meselesinin ve Türkiye'nin burada kararlı bir şekilde Kıbrıs meselesine dahil olma gayretleri. Balkan Paktı daha önce konuşmuştuk aslında biraz bu Amerika Birleşik Devletleri Türkiye etrafında bir pakt oluşturarak burada bir denge kurmaya çalışıyordu. İşte özellikle Orta Doğu'da Türkiye'nin etrafında NATO'nun tamamlayıcısı olabilecek bir pakt oluşturmaya çalışıyordu. Bu istikamette işte Amerikan Dışişleri Bakanı bu manada bir takım gezilerde, faaliyetlerde bulunmuştu 1953 yılından itibaren. 9 Ağustos'ta Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Yugoslavya'nın Bled kentinde imzalanan bir anlaşmayla Balkan Paktı adı verilen bir savunma ve işbirliği örgütü kuruldu. Burada önemli olan husus Türkiye ve Yunanistan ikisi de NATO müttefiki, Batı bloğu içerisindeler. Yugoslavya ise sosyalist bir rejimi uygulamakla beraber Sovyetlere karşı bir mesafesi var. Dolayısıyla bu Sovyet tehdidine karşı bir tür Batı'yla ittifak içerisinde hani bu ittifakın bir manası da olabilir. Türkiye'nin 1952'de NATO'ya üye olması Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye karşı tutumunda bir sertleşmeye yol açmıştı. Bu durum Türkiye'yi bölgede yeni arayışlara, savunma konusunda müttefik aramaya yöneltti. Dediğim gibi geçtiğimiz programda 1953 yılında Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bir dostluk hamlesi olmakla beraber Türkiye bunu samimi bulmadı. Daha önceki tehditler çerçevesinde Stalin sonrasında gelişen bu dostluk teklifini çok gerçekçi bulmadı. Çok da hatırlanacaktır, geçtiğimiz hafta anlatmıştık. Çok geç tarihte cevap verdi. Evvela yabancı basına atfen Türkiye, Türk basınında bu teklifi tartıştırdı, eleştirdi. Nihayetinde soğuk bir cevap verdi. Bu Türkiye ile Yunanistan arasında NATO çerçevesinde bir yakınlık oluşmuştu. Bu çerçevede 1948'de Sovyet bloğundan uzaklaşarak batıya yaklaşan Yugoslavya'nın kurucusu, 2. Dünya Savaşı sırasındaki direnişin önderlerinden Mareşal Tito'nun katılmasıyla beraber 28 Şubat 1953'te Ankara'da Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında bir dostluk işbirliği anlaşması imza edildi. Bu netice itibariyle savunma paktına doğru giden bir ilk adımdı. Ekonomik kültürel işbirliğin yanı sıra zaman içerisinde genelkurmay başkanlarının görüş alışverişinde bulunduğu bir zeminde ilerlendi. Böylece Tito 1954'te Ankara-Atina'daki anlaşmanın geliştirilmesi için bir takım görüşmelerde bulundu. Bu görüşmelerden sonra 3 Balkan devleti arasında üçlü bir komisyon oluşturularak bir metin hazırlanması temin edildi. Türkiye ve Yunanistan'ın NATO üyesi olması dolayısıyla hazırlanan kuruluş metni 29 Temmuz'da toplanan NATO Konseyi'nde onaylandıktan sonra Balkan Paktı 9 Ağustos'ta yani NATO'nun izniyle gerçekleşiyor. Yugoslavya'nın Bledkent'inde Türk Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Yunan Dışişleri Bakanı Stefan Poulos'un katkısı, imzası ve Yugoslavya Dışişleri Bakanı Koca Popovic'in imzasıyla gerçekleştirildi. Buradaki asıl amaç Sovyetler Birliği tehdidine karşı bir işbirliği oluşturmaktı. Balkan Paktı'nın ikinci maddesinde taraflar herhangi birine yöneltilen bir saldırıyı hepsine karşı yöneltilmiş sayacaklarını belirtiyorlar. Anlaşma gereği 3 ülkenin dışişleri bakanlarından oluşan sürekli bir konsey söz konusu. Bu konsey 1955 Şubat'ı sonunda Ankara'daki ilk toplantısını gerçekleştirdi ve bir Türkiye ile Yugoslavya arasında görüş ayrılığı ortaya çıktı. Var olan koşullar askeri önlemler konusunda çok fazla ağırlık vermemek gerekir dedirtecekti neticede bu anlaşmazlık Yugoslav Dışişleri Bakanı'na. Yugoslavya'nın bu tutuma gelmesinin bir sebebi de Stalin'in ölmesiyle beraber Sovyetlerin pozisyonunun değişmesi ve Yugoslavya'ya hani daha önce ifade ettiğim gibi Türkiye'ye karşı yumuşamanın bir benzerini Yugoslavya'ya karşı da gerçekleştirdi. Yugoslavya bunu daha ciddiye aldı. Dolayısıyla bu manada bir paktın zayıflamasına yol açtı bu durum. 1955'te Türkiye ile Yunanistan arasında biraz sonra işte konuşacağımız 54'ten itibaren uluslararası gündeme gelen Kıbrıs meselesi ortaya çıktı. Kıbrıs meselesinin ortaya çıkması da Türk-Yunan ilişkilerinde ve dolayısıyla bu paktın gelişmesinde bir engele dönüşecekti zaman içerisinde. Kıbrıs meselesi 1954 yılının önemli meselelerinden birisi olmaya başladı. Yunanistan 12 Ağustos'ta Kıbrıs halkına kendi kaderini tayin hakkının tanınmadığını şikayetle Birleşmiş Milletler'e getirdi. Genel kurul gündemine alınmasını istedi. Böylece Kıbrıs uluslararası bir uyuşmazlık konusu haline geldi. Osmanlı Devleti 1878'de Rusya'dan gelebilecek bir saldırıda yanında yer alması koşuluyla egemenlik haklarını saklı tutarak adanın yönetimini, Kıbrıs'ın yönetimini İngiltere'ye bırakmıştı. İngiltere'nin dostluğunu, Rusya karşısındaki desteğini alabilmek amacıyla. İngiltere 1. Dünya Savaşı sırasında adayı ilhak etti 1 Kasım 1914'te. Lozan Konferansı'nda da bu durumun hukuken tanınmasını temin etti. Kıbrıs sorunun ortaya çıkışında adadaki Ortodoks Kilisesi'nin aşırılıkları ciddi bir rol oynadı. Bu kilise şiddetli bir Yunan milliyetçiliğini ve adanın Yunanistan'a ilhakını savunuyor ve bu istikamette Yunanların, Rumların isyanlı ayaklanmasını teşvik ediyordu. Bu Yunanistan tarafından da desteklenince mesele bir İngiltere ile Yunanistan arasında da bir probleme dönüşmeye başladı. Bu konuyu bir ilhakçı Enosis örgütünün kurulması da ateşlendirdi. Türkiye bu dönemde adada İngiliz yönetiminin varlığını destekleyen ılımlı bir politika izledi. Konuyu Batı'nın ve müttefiklerin dayanışması çerçevesinde ele aldı ve İngiltere ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin bozulmamasına gayret etti. Demokrat Parti'nin hükümetinin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü bu istikamette şöyle söyleyecekti 1951 yılında: adanın bugünkü hukuki vaziyetinin değişmesi için bir sebep görmemekteyiz. Fakat bu vaziyette herhangi bir değişiklik ciddi surette bahis mevzu olursa bunun bizsiz ve o zaman bahis mevzu edebileceğimiz haklarımıza aykırı bir şekilde yapılmasına imkan bırakmayız. Dolayısıyla Türkiye aslında eğer statü değişecekse statünün değişmesiyle beraber başka bir pozisyonu savunacağını isaretmiş oluyordu. 1 Nisan 1954'teki bir açıklamasında dost ve müttefik Yunanistan'ın devlet adamlarıyla vaki görüşmelerde Kıbrıs üzerinde herhangi bir muhabere ve müzakere cereyan etmiş değildir. Bunun sebebi Türkiye'nin Kıbrıs meselesi diye bir şey olmadığı mütalasında bulunması ve Kıbrıs hala İngiltere'ye ait olduğuna göre bu adı hakkında Yunanistan'la ikili konuşma yapılmasına olumlu bakmamasıdır diyor. Yani diyor ki aslında eğer İngiltere bu işin içinden çekilirse bu mesele başka bir istikamette şekillenecek. Nitekim zaman içerisinde bu konunun bu istikamette şekilleneceğini biliyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Siyasi Komisyonu Yunanistan'ın başvurusunu 1954 Aralık ayında görüştü. Birleşmiş Milletler Daimi Delegesi, Türkiye Daimi Delegesi Selim Sarper yaptığı konuşmada Türkiye'nin konuyu Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar açısından ele aldığını ve bölgedeki tahriklerin zararlı olabileceği görüşünde olduğunu bildirdi. Türkiye'nin İngiltere'ye ada halkına aşamalı olarak özellik vereceği konusunda güven duyduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonu Yeni Zelanda'nın teklifi üzerine konuyu genel kurulda görüşmeme kararı aldı. Bu kararla ilgili olarak yabancı basın Kıbrıs'ı geniş etkili bir askeri üs olarak gören ve Yunanistan'a ilhakını yeni oluşan kuvvetler dengesi bakımından sakıncalı bulan Amerika Birleşik Devletleri'nin de görüşüne, tavrına uygun olduğu şeklinde değerlendirdi. Kararın alınmasından sonra Anadolu Ajansı 8 Aralık'ta Başbakan Menderes'in bir demecini yayınladı. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs meselesi hakkında aldığı karar bu husustaki müzakereye devam olunmasının caiz görülmediğini sarahatle ifade etmektedir. Bu işe son vermektedir dedi. Yani Türkiye aslında bu Sovyet tehdidi NATO çerçevesi içerisinde bir krize dönüşmeden zamana yayılmış bir şekilde makul bir çözüm arayışı içerisindeydi. Ancak Yunanistan bu meseleyi ne yazık ki bu istikamette değerlendirmedi. Demokrat Parti iktidarının bu yaklaşımına rağmen Yunanistan meseleyi Enosis örgütlenmesi etrafında bir ilhak politikasıyla, Yunanistan'a Kıbrıs'ın ilhak edilmesiyle yürütme kararı verdi. Bu da çok kısa süre içerisinde Türkiye'nin bu tavra karşı bir yeni bakış açısı, yeni bir dış politika ve savunma anlayışına geçmesine yol açtı. İşte bugün de konuştuğumuz Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki meselelerin başlangıcından itibaren Yunanistan'ın müzakerelerden uzak, emrivaki yapıcı tavırlarının ne kadar rol oynadığını bu tarihi dönemde 1954 yılından itibaren de görmek mümkün. Bu dediğim gibi önümüzdeki yıllarda artan şekilde Türkiye'nin gündemine gelecek Kıbrıs meselesi ve Türkiye Kıbrıs meselesinde farklı bir noktayı savunacak. 1954 yılında bu yine çok partili hayata geçişle beraber atıfta bulunduğum, sık sık hatırlattığımız, takip ettiğimiz siyasi yelpazenin genişlemesi, fikir hürriyetinin genişlemesi bakımından İşte bir takım endişelerin kaynaklandığı, bu nerede duracak, nasıl sınırlanacak konusunda önemli bir gelişme oldu. Millet Partisi kapatıldı. Millet Partisi işte Atatürk'ün Dışişleri Bakanlığı'nda yapmış olan Hikmet Bayır tarafından kurulmuştu ama zaman içerisinde içeride iki farklı eğilim söz konusu oldu. Daha muhafazakar olan eğilimle Hikmet Bayır'ın temsil ettiği eğilim arasında anlaşmazlıklar söz konusu oldu. Hikmet Bayır grubu partiden ayrıldı. Ayrılırken de kalan grubu fazla işte muhafazakar bulduğu için işte Atatürk düşmanlığı vesaireyle itham etti. Neticede Millet Partisi Ankara Sulh Ceza Mahkemesi tarafından işte kapatıldı ve bu manada biraz önce ifade ettiğim bu siyasi yelpazenin sınırları meselesi bu dönem boyunca böyle devam etmeye, işte bir yandan solda bir sınır, diğer yandan sağda bir sınır marifetiyle devam etmeye uzunca bir süre herhalde mahkum olacaktı. Soğuk Savaş döneminin şartları icabı Millet Partisi'nin kapatılması bu konuyu yeniden hatırlattı. Evet, bugün 1954 yılında siyasi, dış politika ve iktisadi gelişmeler üzerine kısa bir değinmede bulunduk. Bu 1954 yılını çok partili hayatın, Demokrat Parti'nin iktidar yıllarının çerçevesi içerisinde ele aldık. Önümüzdeki programlarda bu tarihi zeminde konuşmaya, çok partili hayatı ve Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını ele almaya devam edeceğiz. Dünden Yarına Türkiye ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hoşçakalın.
Dünden Yarına Türkiye.